Ayrım 6. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy, sayfa 63. Size özel bir içki ikram etmeme izin verir misiniz? Önder fark etmez anlamında başını salladı. Osman Bey kıza, Talya'ymış adı, özel bir şeyler söyledi. Önder Rusça bilmediğine bir kez daha lanet etti. Talya, barın üzerine buzlu pembe renkli sıvıyla dolu iki bardak koydu. Önder ilk yudumlarını aldığında gerçekten de çok hoş bir içki olduğunu saklayamadı. Nefis bir şey. Nedir bu? Özel bir kızılcık vodkası. Talya müthiş bir barmaid'tir. Onun son eseri. Lütfen bunu işinize de tattırın. Önder ikinci bardağı da alıp Defne'nin yanına gitti. Defne Hanım, çok özel bir içki denemek isterler mi? Defne gözlerini açmış Önder'e bakıyordu. Çünkü Osman Bey ile birlikte karşısına geçmiş, ona bir şaka hazırlıyor gibi gülümsüyorlardı. Önder gevşemiş ve hatta mutlu görünüyordu. Bu bile Defne'yi endişelendirmeye yetti. Yine de itiraz etmeden içkiyi tattı. Onun da yüzünde büyüyen keyifli ifade, bambulara kurulmuş. Kadınlar Meclisi'nin dikkatinden kaçmamıştı. Osman Bey'in masaya yaklaşmaya başladığı ilk andan itibaren daha dik oturmaya çalışan bu kadınlar grubu, şimdi iyice meraklanmış ve Defne'ye yapılan bu özel servisi biraz da kıskanmıştı. Defne de içkinin ne olduğunu sordu. Osman Bey cevap vermek yerine Talya'ya herkese bu özel içkiden vermesini söyledi. Sonra da uzun açıklamalara girişti. Kızılcığın tohumundan başlayan ve Talya'nın ülkesinde okumuş olduğu üniversiteye bağlanan bu konuşmayı masadakiler hayranlıkla dinliyorlardı. Önder sarhoş olmaya başlamıştı. Gecenin başından beri sıcak soğuk onlarca çeşit meze tepsisi dolaştıran Eva'dan tuvaletin yerini öğrenip içeriye geçti. Şık ve sadeydi evin içi. Masif, büyük bir masa ve çevresindeki sandalyeler, şöminenin yanında duran koltuklar, hepsi ince bir zevkle tasarlanmıştı. Bunların üzerinde yaşanan bir hayatı gözünün önüne getiremedi Önder. Duvardaki resimler ilgisini çekmişti. Hemen hepsi Çin sanatından örneklerdi. Araya karışmış herhangi bir şey yoktu. Uyduruk hediyelik eşya satan dükkanlardan alınmadıkları belliydi. Bir manzara resminin önünde durdu. Sergi izleyicisi gibi gözlerini kısarak sisler içinde belli belirsiz ışıyan göle, ağaçlara daldı gitti. Çinlilerin kendilerine özgü bir duyarlılıkları vardı. Bu kesindi ama Önder bu duyarlılığın gözüne neden bu kadar zarif geldiğini anlayamıyordu. Mutfağın girişindeki resim ise diğerlerinden tamamen farklıydı. Siyah beyaz çizilmiş bir hayvan resmi. Koala'ya benziyordu, köpeğe de. Kocaman kafanın ortasında bir insan yüzü sıkışıp kalmıştı. Kapkara resmedilmiş bedeninin çeşitli yerlerine, Nazilerin gamalı hıçına benzeyen işaretler konulmuştu. Ağzına yakın bir noktada ise bir meyve duruyordu. Limon gibi bir şey. Uzun uzun baktıktan sonra kim bilir ne isim geliyor diye düşünerek koridorda ilerledi. Tuvalete girdiğinde yalnız olmadığını hissetti. Güldü. Aynadaki sansar bakışlı kel adam da güldü. Gözlüğünün camları esrarengiz bir şekilde parladı. İşerken hissettiği rahatlama yüzünden gecenin olumlu yanlarını hatırlıyordu şimdi. Defne haklıydı. Arada sırada insan içine çıkmanın hiçbir zararı yoktu. İşte her şey yolunda gidiyordu. İnsanlar sıkıcıydı ama içkiler, mezeler, kızlar harikaydı. Kızlar, alkolün de etkisiyle Defne'yi tamamen yok sayarak geçmişinde birlikte olduğu kadınları gözünün önüne getirmeye çalıştı. Hiçbirinin Talya ya da Eva kadar güzel olmadıklarını acıyla fark etti. Birkaç sinema öğrencisi, bir bankacı kadın, gelgitlerle yıllara yayılmış bir üniversite arkadaşı ve en sonunda Defne. Aslında en güzel, en çekici olanı Defne'ydi. Bundan kuşkusu yoktu. İşemesini organını sallayarak bitirirken içi acımayla doldu. Cinsel organının zavallı masumiyetine acıdı. Aşk defterindeki kadınlar çok çekici olmamakla beraber yarattıkları ortamlar baştan çıkarıcıydı. Hele Ceyda, bankacı olan. Atmosfer yaratmakta çok ustaydı. Kışkırtıcı iç çamaşırları, mumlar, tüller, tütsüler, müzikler, yumuşak minderler, kokular. Ancak yine de Önder'e tuhaf gelen bir şey vardı. Bir hamburger menüsünü bitirdikten sonra hissettiği, yapay dolgunluğa benziyordu sevişmeleri. Tüm o kadın dergilerinden öğrenilmiş tekniklerin başarılı bir uygulayıcısıydı Ceyda. Tanımlanmış zevk noktalarında belirli hareketler. Sağlıklı olduğu belgelenmiş cinsel fanteziler. Diyet programı gibi bir şey. Hiçbir karanlık yönünün kalmamış bir tutkuya aşk denilebilir miydi? Önder, pantolonunun fermuarını çekerken geçmişe de hayali bir sünger çekti. Şimdi de Defne'nin yalın ve sevgi dolu sevişmeleri vardı. Spor yapar gibi, sevgi ve saygıya dayalı. Kötücül hiçbir yanı olmayan, şeytani olamayan. Önder aynada kendini pis pis sırıttı. Dişlerinin arasından bu filmin kötü adamı benim diye tısladı. Tuvaletten başını uzattığında konukların birer ikişer ayrıldıklarını gördü. Vedalaşmamak için dışarıya çıkmadı. Salonun loş bir köşesine oturdu. Rahat deri koltukta kendini bu evi hırsızlamasına dalmış bir yabancı gibi hissediyordu. Bu evin her köşesinden Önder'in içine, zihnine, bedenine sızan, adını koyamadığı bir şeyler yayılıyordu. O koltuktan kalkmak istemiyordu. Hissettiğinin sürüngenlere özgü bir huzur olduğunu düşünüyordu. İçinde bir şeyler oluyordu. Ne olduğunu henüz bilmediği. Vedalaşma sahnesinin bittiğine emin olunca bahçeye çıktı. Sadece Şermin, Memduh ve kendileri kalmıştı. Önder bunun bir rastlantı olmadığını, en genç grubun en uzun oturmasının doğal olduğunu düşündü. Bu sırada Memduh da iyice sarhoş olmuş gibiydi. Osman Bey ve Defne ise Datça'nın gezilip görülecek yerleri hakkında konuşuyorlardı. Bir süre sonra Şermin artık kalkmak istediğini Defne'ye fısıldadı. Defne, Önder'i bile şaşırtan bir tepkisizlikle "Biz biraz daha kalacağız," dedi. Şermin hafifçe bozularak Memduh'u bardan koparıp Osman Bey'le vedalaşmaya girişmişken Önder, Defne'nin gözlerini aradı. Defne, onun sözsüz olarak sorduğu "Ne zaman gideceğiz?" sorusunu kendiliğinden yanıtladı. "Çok güzel bir gece, biraz daha oturalım." Önder için hava hoştu. Bambulara kuruldular. Nedense komşuların gidip onların kalmasının özel bir anlamı varmış gibi hissediyordu. Bir tür ayrıcalık. Garip bir his. Kızılcıklı vodka, beyin kimyasını ağır ağır değiştiriyordu. Bir turist rehberi ciddiyetiyle Osman Bey'e civarda görülmeye değer yerleri anlatan Defne'ye kulaklarını kapamış. Huzurun maviliğine bakarak İzzet'le ilk karşılaştıkları anı düşünüyordu. Zihni kurulmakta olan hikayenin bir başına, bir sonuna gidip gelerek mekik dokuyordu. Meselesi olan bir hikayeydi. Evet, birçok mesele vardı ortaya konması gereken. Önce Önder, İzzet'le karşılaşmıştı. Sonra Cevdet Bey'le. Sırada Gaye vardı. Zavallı İzzet, ona acıyordu. Onu gözünün önüne getirmeye çalıştı. Aslında iyi biriydi İzzet. Orta boylu, saçları genç yaşta kırlaşmaya başlamış. Hafif göbekli, iyi niyetli, takım elbiseli bir insan. Nedense onu hep resmi iş giysileri içinde hayal ediyordu. Ya Cevdet Bey? Osman İsfendiyar'a hiç benzemiyordu. Daha çok 50'li yılların yakışıklılığı vardı Cevdet Bey'de. İzzet'in aksine uzun boylu. Son yıllarda biraz çökmüş olmasına rağmen yine de atletik bir fiziğe sahipti. Saçları seyrelmişti ama İzzet kadar beyazlaşmamıştı. Elleri kemikli ve güçlüydü. Ne ilgisi vardı ellerinin? Önder roman yazmaya karar verdikten sonra başka biçimde düşünmeye başlamıştı. Dizinin senaryosunu oyunculara göre yazıyordu. Karakterler kendi bedenleriyle hikayeden önce vardı. Oysa romanda insan denilen şey sözcüklerden oluşan bulutsu bir yaratıktı. Kahramanların özelliklerini hayal ederken sınır koymamak, yaratmanın doğası üzerine daldığı, uzun düşünme alıştırmaları sırasında kendisinin bulduğuna inandığı bir yöntemdi. Madem Cevdet Bey'in elleri gözünün önüne gelmişti, o halde önemliydi. Neden sonuç ilişkilerinin tersten kurulmasına hayal gücü diyordu Önder. Eğer önce sonuç akla gelir ve sonra da buna uygun nedenler bulunursa, ortaya çıkan düşünce yaratıcı bir düşünce oluyordu. Bu yöntemi gerçek hayatında da uygulayabilir miydi? O sırada Osman Bey'in parmağıyla gökyüzünde bir yeri gösterdiğini fark etti. Çoban yıldızını mı gösteriyordu acaba? Defne gözünü dört açmış, işaret edilen yıldız kümesini görmeye çalışıyordu. Şu bir arada yanıp sönen grup, bir mücevher gibi olanı, küçük elmaslarla bezenmiş bir gerdanlık gibi. Bakın Önder, gördünüz mü? Önder yıldız grubunu güç bela buldu. Osman Bey'in anlatımına çok da uymayan, belli belirsiz bir leke gibi görünüyordu. Ülker takım yıldızı. Bence bu mevsimde görülebilen en güzel yıldız kümesi. Öteki adı Flades. Yedi kız kardeş. Yedi kız kardeş mi? Evet, tüm mitoloji geceleri tepemizde beliriyor. Bir tarihte Portekizli bir dostum vardı. Yıldızlara çok meraklıydı. Hepsinin hikayesini büyük bir heyecanla anlatırdı. Bana da ilginç gelirdi. Portekizli dostuna dair anıların eriyip gitmesi için bir süre sustuktan sonra "Bakın mesela, şu üçlü yıldızı görüyor musunuz?" diye sordu. "Üç tane alt alta. Tam ortalarından geçen yatay bir çizgi boyunca iki tane daha yıldızı vardı. Adı Orion, Avcı Orion. Şu ortasından sağ aşağı doğru uzanan belli belirsiz yıldızlar da Orion'un kılıcını oluşturuyor. Avcı Orion, Pleiadlara yani Atlas'ın kızlarına hayran olmuş ve onları yıllarca kovalamış. Pleiadlar da sonunda birer güvercin olup uçmuşlar. Zeus da hallerini acıyıp oraya yerleştirmiş. Aslında teleskopla bakınca çok sayıda yıldız görünüyor. Bir gök adası belki. Ama çıplak gözle 7 tane seçilebiliyor. Alkyon, Merope, Keloin, Strope, Taygit, Maya ve Elektra. Önder'in göğe bakmaktan boynu ağrımaya başlamıştı. Elektra, Maya, diğerlerinin adlarını hemen unutuvermişti. Son söylenenler bellekte biraz daha kalabiliyordu. Kendisi de hem bu konuşmada bir katkısı olsun diye, hem de Osman Bey'in entelektüel sınırlarını denemek ve kendisinin o aptal komşularından ne kadar farklı olduğunu göstermek için lafa girdi. Elektra, şu babasına aşık olan Elektra mı? Osman Bey gülümseyerek Önder'e döndü. Birçok Elektra var mitolojide. Tragedyalarla işlenmiş olan ana katili Elektra. Sanırım Freud'a ilham vermiş olmalı. Önder memnun kalmıştı. Doğru cevabın ne olduğunu kendisi de bilmiyordu ama Osman Bey sınavı başarıyla geçmişti. Önder'in gözünde Osman Bey artık bambaşka bir noktadaydı. Tabii onun gibi seçkin biriyle böyle ince konular üzerine sohbet edebilen kendisi de komşularına tur bindirmişti. Osman Bey yeniden gözlerini Ülker takım yıldızının olduğu yere çevirerek konuşmaya devam etti. Birçok efsane, birçok kahraman hep iç içe geçiyorlar. Kimin kim olduğunun bir süre sonra önemi kalmıyor ama yok olmuyorlar. İşte orada duruyorlar. Binlerce yıldır biz de onlara bakıp bu hikayeleri anlatıyoruz. Önder Osman Bey'in sesindeki yaşlı adamı yakalayınca şaşırdı. Görüntüsüne hiç de uygun olmayacak şekilde yorgun ve kırık çıkmıştı sesi. Gerçekten hissettikleri bunlardı. Osman Bey böyle yaşıyordu demek ki. Önder için o yıldızlara bakıp hikayelerini düşünen yaşlı bir adam olmuştu. Defne ne düşünüyordu acaba? Önder sohbetin seyrini değiştirdiğinden beri susuyordu. İyi ki sustu diye düşündü Önder. Yoksa burçlardan ya da ufalardan söz edip kocasını utandırabilirdi. Uzamakta olan suskunluk artık gitme zamanlarının geldiğini haber veriyordu. Samimi bir şekilde vedalaşıp çıkarlarken Osman Bey hakkında hissettiği, bir yerlerden tanıyordum hissi çok daha olumlu bir noktaya gelmişti. Eve doğru yürürlerken uzun zamandır yaşadıkları gerginlerin bu gece bitmiş olduğunu varsayarak Defne'nin elini tuttu. Neden Şerminlerle dönmedik? Çünkü kızdım. Neden? Ne yaptı ki? Sana abuk subuk sorular sormaması için o kadar tembihlemiştim. Defne bir pot kırdığını düşünerek sustu. Yolun çukurlaşıp sazlıklarla çevrili kuru dere yatağıyla kesiştiği yerdeydiler. Karanlığın içinde kurbağalar korkunç sesler çıkarıyorlardı. Ağustos böcekleri ise gecenin yayları gibi gıcırdayıp duruyordu. Defne son söylediklerinin Önder'in hoşuna gitmeyeceğini hesaplayamamıştı. Önder ise sinirlenmek yerine büyük bir şefkat hissetmişti. Beni rahat ettirmeye çalışıyor, beni insanlardan korumak için elinden geleni yapıyor bu kız diye düşündü. Oysa Önder'in bu tür bir korunmaya ihtiyacı yoktu. Koskoca bir yazardı. Freud'u, Elektra'yı, atom altı parçacıkları, entropiyi, gezegenler arası çekim kuvvetlerini bilen biri. O anda böyle hissediyordu. Defne'ye sarıldı. Alışık olduğu sarhoşluk sınırını geçmişti. Önemli değil, merak etmeleri güzel. Defne kuşkuyla baktı Önder'in yüzüne. Sıkılmadın mı? Yo, hayır. Ayrıca eğlendim bile diyebilirim. Bu arada Osman İsfendiyar ne kadar karizmatik bir adam çıktı değil mi? Çok da tanıdık geldi bana. Daha önce tanışmışız gibi. Ben bu adamı bir yerden çıkaracağım ama nereden diye düşünüp durdum. Evet, hoş adam. Ben Sean Connery'e benzettim. Önder eliyle alnına vurdu. Tabii ya, acayip benziyor. Biraz daha zayıf ve uzun. Tavırları, gülüşü falan aynı. Doğru ya. Peki diğerlerini nasıl buldun? Hilmi Bey örneğin. Karikatür gibi bir adam. Deni Dovit canım, sevimsizi. Geceyi gözden geçirirken aklına tatsız bir şeyler gelmiş gibi yüzü aksileşti. Kadınlar meclisi bir alemdi yani. Hepsi dizinin tiryakileri. Bir kavga başlatmaya niyeti olmadığını göstermek istediği için sesini umursamaz bir eda vererek "Sen mi söyledin onlara?" diye sordu. Ben Şermin'e söylemiştim ilk geldiğimizde. Kim ne iş yapıyor falan diye konuşurken. Yazar demiştim. Bunun üzerine Şermin çok heyecanlanmıştı. Bilirsin, etraf yazar kaynamıyor. Ne yazıyor deyince benim de ağzımdan çıkıvermişti işte. O da herkese yaymış. Bilirsin böyle yerlerde. Hele uzun kış günlerinde. Konuşmaktan başka yapacak bir şey yoktur. Şermin bunun dedikodu olduğunu bile düşünmemiştir. Asıl dedikoducu Sevgi'dir. Hilmi Bey'in karısı. Her evi gün aşırı yoklar. Neler olup bitiyor öğrenir. Keklik Koyun'un ayaklı gazetesi. Tabii buraya gelemiyor. Defne anlatmaya devam ediyordu. Önder bir filmi ortasından girmişti. Kaçırdığı bölümleri dinliyormuş gibiydi. Tüm ayrıntıları bir bir sıralıyordu Defne. Albayın karısı Ayten Hanım'ın. Şu reyleri söyleyemeyen kadın. Aslında ne kadar hoş biri olduğunu. Memduh'un İstanbul'daki şirketinin durumunu. Selim Albay'ın neden erken emekli edildiğini. Hilmi'nin nasıl büyük bir üçkağıtçı olduğunu anlatıyordu. Önder sarhoşluğun etkisiyle olsa gerek. Defne'nin söylediklerini aklında tutmaya çabalasa da beceremiyordu. Tam bir dinginlik içinde geçirdikleri kış ayları boyunca bu komşuların. Gerçi Hilmi Beyler sadece yazlığa geliyorlardı. Büyük bir aile gibi kaynaşmış olduklarını anlıyordu. Kendisini de çok iyi tanıyorlardı. Ne yaptığını biliyorlardı. Yazdığını biliyorlardı. Zaten bütün gün bu verandada, herkesin gözü önünde. Bu düşünce onu tedirgin ediyordu. Keklik Koyu büyük bir konaktı aslında. Kendisi de arka odalarından birinde, yalnız başına çalışan o büyük evin melankolik oğluydu. Şimdi baba eve dönmüştü. İçe dönük oğlun üzerindeki tek otorite. Bu topluluk içinde baba rolünün Osman Bey'e düşmesi Önder'i şaşırtmamıştı. Defne rahatlamıştı. Verandadan girerlerken Önder karısının beline sarıldı. Rüzgar çanları onların varlığını algılamış gibi tıngırdadılar. Omuzlarını öpmeye başladı. Defne önce direnir gibi olduysa da sonra sadece "Işık var, burada görülüyoruz." diyebildi. İçeri girmek için hamle etti ama Önder bu gece görünür olmaya alışmıştı. Hoşuna gitmişti görünmek. Zorla Defne'yi verandanın ahşap zeminine yatırdı. Dev ortancaların gölgesindeydiler. Ateşli bir genç gibi sevişmeye başlamıştı Önder. Defne'nin direnen kollarını ahşap zemine yapıştırmıştı. Gecenin serinliği içinde doğada sevişmek. Kahramanımız karşısına çıkan süperilerinden birini, hangisini yakalayıp yere yatırmıştır. Defne'nin ağzını emerken kadının boğulur gibi sesler çıkardığını fark etti. Neden zorluk çıkarıyordu ki? Sağlıklı düşünemiyordu şu anda. Yanlış bir yola girdiğinin farkındaydı. Ama durmaya niyeti yoktu. O güne kadar Defne'nin biçimlendirdiği bir adam olmuştu. Ama artık içinden dalga dalga yükselen yabancısı olduğu bir duygunun etkisindeydi. Güdülerini hissediyordu. Defne'nin kızgınlıkla büyümüş gözleri birkaç santim ötesinde onu durdurmaya çalışıyordu. Önder hayretle istenmediğini fark ediyordu. İstenmiyordu. Defne'nin ahşap zeminini, döven ayaklarının çıkardığı sesler, kafası kadar büyük ortancalar, askılı elbisesinin içinden çıkarmayı başardığı, sağ memesinin acınası durumu. Önder birkaç dakika öncesine kadar 10 kaplan gücünde hissettiği erkekliğinin sönmeye başladığını anladı. Yavaş yavaş iniyordu. İşte o sırada çok yanlış bir şey yaparak öfkelendi. Sonuna kadar gitmeye karar verdi. Defne'nin kollarını tutan ellerinden birini kendi fermuarını açmak için bıraktı. Defne serbest kalan eliyle Önder'in sırtını yumruklamaya başlamıştı. Önder o anda 40 yıldır farkında olmadığı bir yönüyle tanıştı. Verandada birileri tarafından görülüyor olma düşüncesi onu heyecanlandırıyordu. İşte Defne'yi, Keklik Koyun'un sempatik simasını yere yatırmış herkesin gözü önünde. Şermin'in, Talya'nın, Eva'nın, reyleri söyleyemeyen kadının ve diğerlerinin onları bu halde izledikleri düşüncesiyle erkekliğinin dirilmeye başladığını hissediyordu. Defne'nin sırtına indirdiği yumruklar onun ateşini yükseltmekten başka bir işe yaramıyordu. Bu gibi hisler içinde Önder gitgide vahşileşmeye başlamıştı. Defne'nin de direnci azalmıştı. Belki daha fazla gürültü yapmaktan çekiniyordu. Verandanın cılız ışığında hiç de masum görünmeyen organını kalın saplı bir bıçağı tutar gibi avuçlayıp Defne'nin karanlığına doğru sapladı. Defne artık direnmiyordu. Önder bir yandan ağzına gelen yerleri sertçe ısırıyor, bir yandan da acı verici gelgitlerini hızlandırıyordu. Ne zamandır böyle bir şeyin özlemini çektiğini düşünüyordu. Önder, işte buydu. Çevredeki tüm kadınları Defne'nin bedeninde becermişti. Kim olduğunu göstermişti onları. Gecenin içinden çıkıp gelen durdurulamaz bir şeydi o.
6. ayrımın sonu, sayfa 73.